Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, 25. Söz Mucizat-ı Kur'aniye Risalesine dair olan programlarımız bir önceki programımızda sona erdi. Bu bölümümüzde 25. Sözün sonuna eklenen iki adet zeyli ele alacağız. Öncelikle birinci zeyl, yedinci şuanın, birinci makamının 17. mertebesi ele alınacak. Hocam, buraya yerleştirilen bu zeylde, 17. mertebede, böyle kısaca bir açıklama yapar mısınız?
Evet. Ayetül Kübra en büyük ayet demek. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kavramdır. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderiyor. Ve gittiğinde fe'erahul ayetel kübra. Hazreti Musa Firavun'a Ayetül Kübra'yı gösterdi. Ayetül Kübra en büyük ayet, en büyük delil anlamında. Yani Allah'ın varlığını anlatan delilleri ona gösterdi, mucizeler gösterdi. Bu anlamda açıklanmıştır. İnsanın nefsinde de bir firavunluk var. Nefse de Ayetül Kübra göstermek lazım. İşte Bediüzzaman'ın yazmış olduğu eser hem nefislere hitap eder, hem de doğrudan firavun misal inkarcı insanlar var. Onlara hitap eder. Ve bu şekilde delilli olarak Allah'ın varlık delillerini anlatıyor. Zaten ilgili Risale'nin başında şu kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır denilmiş. O seyyah Bediüzzaman ve kendisi 33 mertebe halinde işte semavattan diyelim atmosfer, yeryüzü, yeryüzündeki bitkiler, hayvanlar, işte dağlar, denizler gibi her biri ayrı bir bölüm halinde orada takdim ediliyor. 17. mertebede Allahu Teala'yı kelamıyla tanımak. İşte en son kelam olarak Kur'an'ı bize göndermiş. Kur'an ile Allah'ı tanımak. Malum yine 19. sözde Halık'ımızı bize tanıttıran üç külli muarif var. Bunlardan birisi kainat kitabı, birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, biri de Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla Allah'ı tanıttıran en büyük külli delillerden birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve buradaki muhteva içerisinde yani her şeyden önce Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu bilmeliyiz. Allah'ın kelamı olduğunu bilirsek elbette o kelama kulak vermek gerekir. O kelamın gereğiyle amel etmek gerekir. Burada Kur'an-ı Kerim'in değerlendirmesi yapılıyor. Kur'an hayatımızda neler değiştirdi? Kur'an bize neler getirdi? Ve Kur'an insanları nasıl yetiştirdi? Bu gibi manaları Bediüzzaman bizlerle paylaşıyor.
İkinci noktada Kur'an'ın alemde yaptığı inkılaptan bahsediliyor. Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatte bir surette bir tebdil-i hayat içtimaiye ile beraber insanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsiyelerinde, hem hayat içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki. Bu kısmı
Evet.
açıklayabilir misiniz hocam?
Buna kısaca Kur'an'ın inkılabı, Kur'an'ın getirdiği inkılap diyebiliriz. İnkılap malum köklü değişiklik anlamında. Kur'an nefislerde, kalplerde, ruhlarda, akıllarda, insanların şahsi hayatı, toplum hayatı, siyasi hayatı gibi hayatlarında çok köklü değişiklikler meydana getiriyor. Bu tamamen bir Kur'an mucizesidir ve bir Kur'an inkılabıdır. Kitaba dayalı bir inkılap. Çünkü 14 asır evveline hayalen gittiğimizde bugünkü Peygamberimizin muhatap olduğu kitlenin elinde kitap yok. Kitapsız bir topluluk. Ve aşiret tarzında kabileler halinde yaşıyorlar. Devlet nedir bilmiyorlar. İşte cahiliye deniyor o döneme. İnsanlar cahil bir ortamda. Bedeviyet dediğimiz tam bir bedevi hayat hakim. Yani halk arasında hani yontulmamış diye bir tabir biraz argo ama kullanılır. Öyle bir toplum. Bakir bir alan gibi. İşlenmemiş insanlar. Ve bir Kur'an mucizesiyle karşı karşıya kalıyoruz. İşte insanlar Kur'an'a muhatap oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın kelamını onlara tebliğ ediyor. Ve o insanlar Kur'an'ı dinledikten sonra Kur'an'ın gösterdiği kalıba girmeye çalışıyorlar. Yani daha evvel de bilmiyorlardı böyle şeyler. Kur'an şöyle istiyor. Amenna. Ona göre tavır alıyorlar. Ona göre şekilleniyorlar. Ve bunun neticesinde o bedevi toplum medeni hale geliyor. O cahil toplum bilgi toplumu haline geliyor. Devlet bilmeyen o toplum güçlü bir devlet kuruyor. O zamanın süper gücü İran ve Bizans'tır yakın çevrelerinde. İşte İran'ı kısa zamanda tümüyle ele geçiriyorlar. Bizans'ın da bayağı toprakları yine Müslümanların eline geçiyor. Muazzam bir kuvvet. Ve İran, Bizans dehşet içinde. Ya bu Araplara ne oldu? İşte dünün çulsuz insanları bugün nasıl bu hale geldiler? Burada bir inkılapla karşı karşıyayız. Ve bu inkılap doğrudan doğruya nebevi inkılap, Kur'ani inkılap. Burada tabii noktayı nazar Kur'an olduğu cihetle onu ele almış olacağız. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekten de onların mesela nefislerinde inkılap yapıyor. Nefislerde inkılap yapmak, kolay anlaşılır bir örnek vereyim. Diyelim ki insan günahlara meyyaldir. Ama Kur'an-ı Kerim günahlara yaklaşmayın diyor. Gayrimeşru şeylere, harama yaklaşmayın. Ya bırakın yapmayı, yaklaşmayı bile haram kılıyor. Ve bunun neticesinde insanlar günahlardan el etek çekiyor. Diyelim insanın nefsi içkiyi sever, hele alışmışsa daha da fazla sever, müptelası olmuştur. Ve o günkü toplum içki içen bir topluluk. Ve Kur'an ayetlerinde içkinin yasaklandığı ile ilgili hüküm geldiğinde millet fıçıları boşaltıyor ve tümüyle bu kötü adetten sıyrılıyorlar. Yine nefislerden başka bir örnek vereyim. Bu hepimizde görülen bir durumdur. Mesela normalde günde 3 öğün yemek yeriz. Sabah, öğle, akşam. Öğle yemeği vakti geldiğinde eğer yiyemezsek meşguliyetten veya imkan olmayışından bayağı bir ızdırap hissederiz. Ve güçten kuvvetten düşer. Pek de verimli çalışamayız. Ama Ramazan ayında nefisler öyle terbiye oluyor ki bir ay boyunca insan öğle vakti bir şey yemiyor. Ve insan bu konuda gönüllü. Bundan bir rahatsızlık da duymuyor. Zevk alarak, gönüllü olarak aç kalıyor. İşte nefisleri bu şekilde Kur'an-ı Kerim şekillendiriyor. Öte yandan kalplerde, mesela kalplerde kin var, düşmanlık var. Mesela İslam öncesi Medine toplumunda Evs Hazreç iki topluluk var. Bunlar 100 yıldan fazla birbirleriyle savaşmışlar. Bu as harpleri deniliyor. İslamiyet Medine'ye geldiğinde, İslamiyet orada yayılmaya başladığında Evs ve Hazreç artık Müslüman oluyorlar. Ve 100 yıllık savaşa son veriyorlar. Daha evvelinde birbirlerinden çok kimse öldürmüşler. Öyle ki gururlanıyorlar bunlarla. Mesela bir taraf diyor ki sayıca biz sizden daha fazlayız. Öteki taraf diyor ki yok biz fazlayız. Nüfus sayımı yapılıyor. Bir taraf fazla çıkıyor. Bu defa diğer taraf diyor ki bizim de ölenlerimiz daha fazla. Ve kabirdekilerin nüfus sayımını yapıyorlar. Bu defa onlar fazla çıkıyor. Yani bu şekilde bir durumdayken Kur'an-ı Kerim bunların kalplerini telif ediyor. Kalplerinde bir ülfet, bir yakınlık, bir kardeşlik meydana getiriyor. Ve o toplum gerçekten artık birbiriyle kardeş olarak yoluna devam ediyor. İşte kin, düşmanlık, nefret, öfke, bütün bunlar kalple alakalı şeyler. Ama Kur'an-ı Kerim bunların yerine sevgi, muhabbet, kardeşlik, dostluk, yardımseverlik bu gibi duyguları yerleştirmiş oluyor. Öte yandan ruhlarda meydana getirmiş olduğu değişiklik ruhları ateşlendiriyor tabiri caizse. Mesela insanın en tatlı şeyi herhalde ruhudur. Yani en vazgeçemeyeceği şey. Ama bunlar Kur'an'dan aldıkları dersle bize iki güzelden biri var diyorlar. İhtel husneyeyn ayette geçer. Savaş gibi durumlarda ya galip gelmek veya Allah yolunda şehit olmak. Şehit olmak da güzel, galip gelmek de güzel. Ve bunun neticesinde bunlar artık ölümden korkmaz hale geliyor. Hatta Halid bin Velid işte komutan olarak ordunun başında İran tarafına bir seferi var. Diğer tarafın komutanına haber gönderiyor. Ve diyor ki sizin kadın ve şarabı sevdiğiniz kadar ölümü seven bir toplulukla karşınızdayız. Bizim karşımızda duramazsınız diyor. Yani normalde insan dünyevi şeylere meyleder. Hele hayatını sonuna kadar muhafaza etmeyi ister. Ama dinin verdiği, ruhlara verdiği güç kuvvetle yeri geldiğinde Allah yolunda canını vermek canına minnet bir durum haline geliyor. Bu da ruhlarda yaptığı inkılaba bir misal olabilir. Akıllarda yapmış olduğu inkılap ve normalde hani akıl dalaverelerde kullanılabilen bir özelliktedir. Ruh bir sultan gibi ise nefis kötü bir vezirdir. Akıl iyi bir vezirdir ama nefis ve şeytan aklı da kendilerine tabi yapabilirler. Mesela günümüzde nitelikli dolandırıcılar var. Bunlar akılsız insanlar değil. Akıl var ama aklı kötü şeylerde kullanıyorlar. İşte bunlar Kur'an'dan aldıkları dersle akıllarıyla Kur'an'ın sırlarını öğrenmeye çalışıyorlar. Alemin sırlarını öğrenmeye çalışıyorlar. Hatta o derece kendilerini kaptırmışlar ki mesela Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Ben diyor maişetim için çalışmam da gerektiğinden her zaman peygamberin yanında bulunamıyordum. Bir arkadaşımla diyor anlaştık. Bir gün ben peygamberin yanında duruyorum, diğer gün o. Ve işimizi bitirdiğimizde o gün işten dönen hangimizse diğerinin yanına varıyoruz ve peygamber bugün neler dedi? Yeni bir ayet geldi mi? Ve o şekilde nazarlar yerler gökler Rabbinin kelamına müteveccih. Acaba Allah bizden ne istiyor? Yeni bir ferman buyurdu mu? Yeni bir şey bize bildirdi mi? Yani şöyle düşünelim. Sohbeti çok kaliteli olan bir insan. Diyelim günlük onun sohbetlerini dinlesek. Acaba bugün bize ne anlatacak? Merak ederiz. Halbuki insanların anlattıkları sınırlıdır. Kur'an-ı Kerim'de ise daima yeni yeni şeyler bildiriliyor. Sahabe o heyecanı yaşıyor. Acaba bugün gökten bize ne nazil oldu? Emir, nehi, hikmet, bu gibi şeyler acaba neler? Takip ediyorlar. Ve peygamberimizi dinlerken öyle dinliyorlar ki hadiste şöyle anlatılmış. Sanki başlarında kuş var. Bir hareket etseler kuş uçacak gibi. O derece kendilerini kaptırarak dinliyorlar. Hani bir esniyerek dinleme vardır. Bir de şöyle kendini vererek dinleme vardır. Kendilerini öyle tam veriyorlar. Alıcılar zaten bakir toprak gibi. İşlenmemiş toprak misali işlenmeye müsait ve bomboş. O güne kadar bir şey bırakılmamış oralara. Gördükleri çok da fazla bir şey yok. Dolayısıyla Kur'an'dan kendilerine ne bildirilse almaya hazır. Bildiriliyor alıyorlar, bildiriliyor alıyorlar. Ve bunun neticesinde bir Kur'an toplumu meydana geliyor. Ve bu topluma yansıyan yönü oluyor. İşte fertlere yansıyan yönü oluyor. Daha evvelinde sıradan bir insan olan bir kimse peygamberden aldığı dersle toplumun önde gelenlerinden birisi oluyor. Mesela diyelim ki Bilal Habeşi gibi Hazreti Zeyd gibi insanlar ve bunlar evvelinde köle. Ama Peygamberimiz Hazreti Zeyd'i azat etmiştir. Azat olmuş köle. Öyle ki anne babası gelip parasını da vererek, kölelik ücretini vererek almak istemişlerse de Peygamberimiz serbest bırakmış. İsterse sizinle gidebilir, isterse yanımda kalabilir diye. Peygamberimizin o büyüklüğünü görmüş ya, anne babasıyla gitmiyor, Peygamberimizle kalıyor. Ve en isabetli kararlardan birini alıyor. böyle bir köle işte en önde gelen isimlerden birisi oluyor İslam tarihinde. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir tek onun adı geçer. Zeyd ismi Kur'an-ı Kerim'de sahabelerden isim olarak bir tek o vardır, ifade edilmiştir. Bilal-i Habeşi, gerçi Kur'an'da ismen yok da ama İslam tarihinde en renkli şahsiyetlerdendir. İşte Peygamberimizin müezzini, günümüzde de müezzinler Pirimiz Bilal-i Habeşi diye onun ismini yad ederler. Onun menkıbeleri hatıralarımızdadır, zihinlerimizdedir. Ve Kur'an-ı Kerim Bilal-i Habeşi gibi o günün toplumunda çok sıradan görülen, hatta bir nevi kas sistemi içerisinde belki 4. sınıf vatandaş durumunda olan bir kimseyi elit bir duruma getirmiştir. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en kıymetliniz, şerefliniz, en müttaki olanınızdır. Değer ölçüleri değişmiştir. Evvelinde ölçüler başkaydı. Bu ölçüler atılmış. Bunun yerine Kur'an'ı ölçüler getirilmiştir. Ve o Kur'an'ı ölçüler içerisinde Bilal-i Habeşi önde gelen simalardan birisi olmuştur. Ve İslam tarihinde köşe taşı şahsiyetlerden biri olarak yerini almıştır. Demek ki şahsi hayatlarda Kur'an çok büyük bir inkılap yapıyor. Öte yandan toplum hayatında, içtimai hayat, daha evvelinde bir rezalet. Mesela sadece bir evlilik yönüyle düşünülse, gayrimeşru beraberlik hayatın bir parçası, açıklık saçıklık hayatın bir parçası ama o toplum bir iffet toplumu haline geliyor. Toplumun düzeni düzeliyor. Evvelinde yardımlaşma gibi şeyler pek yokken, Kur'an-ı Kerim'deki o infaka, Allah yolunda vermeye teşvik eden hükümlerle o toplum gerçekten birbirine yardım eder bir hale geliyor. İşte Medine-i Münevvere'deki ensarın muhacirlere tam böyle gönüllerini açması, evlerini açması, maddi imkanlarını seferber etmesi bunun gayet güzel bir örneğidir. Ve biz bugün Müslümanlar olarak diyelim dıştan gelenlere sahip çıkmaya çalışıyorsak Ensar'ın yaptığı bu muameleyi örnek alarak yapıyoruz. Onlar da Kur'an'daki infak emirlerini yerine getirdiler. O şekilde oldular. Öte yandan siyasi hayat, işte devlet yoktu evvelinde Araplarda. Kabilecilik vardı. Bunun yerine Medine İslam Devleti, site devleti kuruldu. Bu bir çekirdek gibi. Dört halife döneminde sınırları üç kıtaya ulaştı. Ve şu anda da dünyanın beşte biri Müslüman olacak, dünyanın yarısında İslam'ın yaşandığı bir ortam bu hale gelinmiş oldu. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim insanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem şahsi hayatlarında, hem toplum hayatlarında, hem siyasi hayatlarında çok büyük değişiklikleri gerçekleştiriyor.
Evet, Allah razı olsun. Hocam burada Kur'an ayet sayısını Üstad Hazretleri belirtiyor. 6666 olarak.
Evet.
Acaba 6666 adet midir? Ya bu konuda ne dersiniz?
6666 rakamı ilk defa Bediüzzaman'ın kullandığı bir rakam değil. Evet. Eski tefsirlere de baktığımızda 6666 rakamı var. Ama şu anda günümüzdeki musaflardaki rakam 6000 küsur. Yani birebir 6666 değil. Böyle olunca arada bir farklılık var. Bazılarının zihninde bu soru olarak bulunabiliyor.
Evet.
Şöyle ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber devrinde neyse şu anda da o. Metin olarak aynı metin. Mesela İslam dünyası iki büyük grup halindedir. %80 civarında Ehl-i Sünnet. %20 civarında Şia ve Şia'nın elinde de aynı Kur'an vardır. Bu noktada metin olarak Kur'an'da bir değişiklik söz konusu değil. 14 asır boyunca hem yazılmış hem ezberlenmiş metin olarak değişmeden bize kadar gelmiş. Ancak mesela Besmele Tevbe suresi dışında 113 surenin başında var ve 113 defa tekrarlanmış oluyor. Acaba bu Kur'an ayetlerine dahil mi değil mi? Bir defa ayet içinde geçiyor. O dahil, onda tereddüt yok. Ama sure başlarındaki acaba dahil mi? İmam Şafii'ye göre dahil ama bir takım alimlere göre dahil değil. Sureleri birbirinden ayırt etmek için yazılmıştır deniliyor. Buradan bile rakam 113 fark ediyor. Bir de mesela bazı ayetler var. İcabında bu iki ayet de düşünülebilir. Tek ayet de düşünülebilir. Yani iki ayet düşünülmesi, diyelim ki iki ayrı cümle vardır orada. O zaman iki ayet gibi oluyor. Ama siz onu virgül gibi düşünürseniz, nokta koymadığınızda tek olur. Buralardan fark ediyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim neyse o, orada bir değişiklik yok. Rakamda 6000 küsur demek ihtiyat kaydıyla daha uygun. Ama yuvarlak rakam olarak da 6666 denilir mi? Denilir. Evet. Eskiden beri denilmiş.
Yoksa haşa bir ekleme çıkarma söz konusu değil. Allah razı olsun. Üçüncü noktada Sebbeha lillahi ma fis semavati vel ard ayetinden bahsederken bu ayetin derece-i belagatını zevk etmekten bahsediliyor. Derece-i belagatı zevk etmek ne demek hocam?
Evet. Ayet-i kerimede göklerde ve yerdekiler Allah'a tesbih eder denilmiş.
Evet.
Tabii meal olarak bunu az çok anlıyoruz. Göklerde, yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Ama ya bu ne getiriyor, neleri değiştiriyor? Hemen bir anda insan bunu anlayamayabilir. Halbuki burada nazara verilen durum şu. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde insanlar aleme bu nazarla bakamıyordu. Alem böyle birbirinden kopuk varlıklarla dolu, bir bütünlük arz etmiyor ve bir vazife yaptığı görülmüyor. Böyle bir vaziyetteydi, karanlık bir oda gibi. Ama bu ayet-i kerime adeta birden aydınlatıyor. Ne görürsen hepsi Allah'a tesbih ediyor. Çok muhteşem bir mana bu. İşte bunu zevk etmek belli bir altyapıyı gerektirir. Belli bir tefekkürü gerektirir. Yoksa sadece meal olarak duymakla herkes bunu zevk edemeyebilir. Bir de belagatı zevk etmek. Bu da önemli bir nokta. Belagat zevkidir denilir. Zevk, tatmak. Men lem yezuk la yedir derler. Tatmayan bilemez. Şimdi sanat musikisinin altyapısına sahip olmayan birisi dinlese herhalde pek de zevk etmez. Ama belli altyapıyla dinlediğinde zevkten adeta dört köşe olur. Veya Fuzuli'nin diyelim saçma ey göz eşkten gümbedi devvare su kim bu denli tutuşan otlara kılmaz çare su. Manayı bilmeyen birisi pek de bir şey anlamaz ve zevk edemez. Ama manaya aşina birisi Fuzuli'nin bu kasidesini fevkalade edebi olarak görür ve dinlerken adeta bütün latifeleriyle bunu zevk ederek dinler. İşte bazı alimler belagat zevkidir, aklen anlaşılmaz demişler. İşaretül İcaz'da üstadın nazara vermiş olduğu belagat hem zevkidir hem de aklidir. Aklen de anlaşılır. Yoksa aklen anlaşılmasa sadece zevk edeceksin. Şunun gibi hani mesela bir bülbülü dinle. Bülbülü dinlediğinde tamamen zevktir. Bülbül ne diyor bilmiyoruz ki. Ama güzel şeyler söylüyor. Onun melodisi bizi alıp götürüyor, sürüklüyor. İşte bu zevki bir durum oluyor. Veya diyelim ömründe bal yememiş bir insan. Bilemez bal nasıl bir şey. Ama yiyen bir kimse fevkalade bir lezzet olduğunu bilir. Ama anlat denilse anlatamaz. Yani zevkidir, sen de tadına bak, sen de fark edersin denilir. İşte burada da ayetin dereceyi belagatını zevk etmek son derece önemli. Mesela taş serttir ama taşın sert olduğunu insan günün birinde doğrudan ona muhatap olursa daha iyi anlar. Hani şairlerden biri öyle diyor ya, geç anladım taşın sert olduğunu. Olayları belki kastediyor da işte ölüm acı bir olay ama insanın bir yakını öldüğünde o zaman daha derinlemesine hissediyor.
Evet.
Demek ki anlama noktasında belli bir altyapı gerekebilir. O altyapıyla bakıldığında ayetlerin belagat derecesini böyle hem fehim olarak anlamak bu istifadedir. Hem de ruh, kalp, latifeler itibariyle zevk almak, feyiz almak. O da ayrı bir boyuttur. İkisinden de istifade etmek lazım.
Evet, Allah razı olsun.